29. Ayrım
17. Bölüm 11 Haziran Çarşamba, 14 Haziran Cumartesi. Yapboz'un üçüncü parçasını hiç beklemediği bir yerden buldu. Bütün bir gece resimler üzerinde çalıştıktan sonra, ertesi gün öğle sonrasına kadar uyudu. Baş ağrısıyla uyandı, bir duş aldı ve Suzanna'nın yerine gidip kahvaltı yaptı. Düşüncelerini toparlamakta zorlanıyordu. Aslında gidip Henrik Van Gere neler bulduğunu rapor etmesi gerekiyordu ama o, Cecilia Van Gere'in evine gitti ve kapısını çaldı. Harriet'in odasında ne işinin olduğunu ve orada olmadığına dair niçin yalan söylediğini sormak istiyordu ama kapı açılmadı. Tam oradan ayrılıyordu ki bir ses duydu. Senin orospu evde değil. Gollum deliğinden çıkmıştı. Uzundu. Yaklaşık 2 metre ama yaşlılıktan beli bükülmüştü. Gözleri Mikael'in gözlerinin hizasındaydı. Derisinde yaşlılık lekeleri vardı. Pijamalarının üzerine kahverengi bir sabahlık giymişti ve bir bastona dayanıyordu. Hollywood filmlerinden fırlamış, yaşlı, kötülük dolu tiplerden birine benziyordu. Ne dedin? Senin orospu evde değil, dedim. Mikael, Harold Van Gere doğru gidip neredeyse burun buruna geldi. O bahsettiğin senin öz kızın, iğrenç yaratık. Geceleri gizlice buraya gelen ben değilim, dedi Harold Van Gere, dişsiz ağzını yayarak. İğrenç kokuyordu. Mikael etrafından dolaştı ve arkasına bakmadan yoluna devam etti. Harold Van Gere gitti ve onu çalışma odasında buldu. Biraz önce kardeşinle karşılaştım, dedi öfkesini gizleyemeden. Harold'la mı? Bak sen, demek deliğinden çıkmaya cesaret edebildi. Senede bir kez çıkabiliyor. Cecilia'nın kapısını çalıyordum, birden o ortaya çıktı ve aynen aktarıyorum, orospu evde değil, dedi. Tam da Harold'a uygun bir söz. Kendi kızına orospu diyor. Bunu yıllardır yapıyor, işte bunun için birbirleriyle konuşmuyorlar. Niçin? Cecilia 20'sindeyken bekaretini kaybetti. Harriet kaybolduktan sonraki yaz, Hedestad'da bir aşk ilişkisi oldu. Aşık olduğu adam Peter Samuelson, Van Gaal şirketinde ekonomi asistanı olarak çalışıyordu. Zeki çocuktu, şimdi ABV şirketinde çalışıyor. Eğer benim bir kızım olsaydı, damadım olmasından gurur duyabileceğim biriydi. Tabii bir yanlışı vardı. Düşündüğüm şey olduğunu söyleme. Harold onun kafatasını ölçtü ya da köklerini araştırdı ve çeyrek Yahudi olduğunu keşfetti. Aman Tanrım! Harold o günden sonra kızına orospu demeye başladı. Cecilia ile benim birlikte olduğumuzu biliyor. Sanırım bunu Tanrı'ya şükürler olsun ki her akşam saat 8'de yatıp uyuduğu ve hiç kimse de ona bir şey anlatmadığı için Isabella'nın dışında herkes biliyordur. Büyük ihtimal Harold senin attığın her adımı izlemiştir. Mikael oturdu, aptal bir görünümü vardı. Yani herkesin bunu bil... Elbette. Ve sen buna alınmadın. Lütfen Mikael, bu beni ilgilendirmez. Cecilia nerede? Okul tatile girdi, kız kardeşini ziyaret etmek için. Geçen cumartesi Londra'ya uçtu, sonra da tatil için. Sanıyorum Florida'ya gidecek, bir ay sonra geri gelir. Mikael daha da aptallaşmıştı. Yani ilişkimizi rafa kaldırdık. Anlıyorum ama yine de bu beni ilgilendirmez. İşler nasıl gidiyor? Mikael, Henrik'in termosundan kendine kahve doldurdu ve yüzünü yaşlı adama çevirdi. Yeni bir şeyler buldum. Sanırım bir arabaya ihtiyacım olacak. Mikael uzun bir süre ulaştığı sonuçları anlattı. Çantasından bilgisayarını çıkarttı. Fotoğraflar eşliğinde Harriet'in istasyon caddesinde nasıl davrandığına dair fikirlerini belirtti. Ayrıca seyirciler arasındaki çiftten, kadının elindeki fotoğraf makinesinden, arabalarından ve arabanın arka camına yapıştırılmış olan reklam pulundan bahsetti. Mikael anlatacaklarını bitirdiğinde Henrik Van Gere fotoğraflara bir kez daha bakmak istedi. Mikael isteğini yerine getirdi. Henrik Van Gere gözlerini bilgisayar ekranından çevirdiğinde yüzü kül gibi olmuştu. Mikael paniğe kapıldı ve elini onun omuzuna koydu. Henrik van Gel bir şey yok der gibi elini salladı ve bir süre sessizce oturdu. Benim artık imkansız olduğunu düşündüğüm bir iş başardın. Yepyeni şeyler keşfettin. Bundan sonraki adım ne? Kadının çektiği fotoğrafı bulmalıyım eğer hala duruyorsa. Mikael, Henrik van Gere penceredeki kadından bahsetmedi. Bu, onun yeterince objektif olmadığının göstergesiydi. Mikael dışarı çıktığında Harold van Gel ortalarda yoktu. Muhtemelen deliğine geri çekilmişti. Köşeyi döndüğünde verandasının korkuluklarında birisinin oturduğunu gördü. Sırtı ona dönük gazete okuyordu. Kısa bir süre Cecilia van Gel mi diye düşündü ama değildi. Biraz yaklaştığında korkuluklarda oturan siyah saçlı kızın kim olduğunu çıkarttı. Merhaba baba, dedi Pernilla Abrahamson. Mikael kızını kucakladı. Sen nereden çıktın böyle? Tabii ki evden. Sekelfirtre'ye gidiyorum. Bu gece buradayım. Burayı nasıl buldun? Annem burada olduğunu biliyordu. Oradaki kafeye nerede oturduğunu sordum. Burayı gösterdiler. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Elbette sevindim. Hadi içeri gel. Keşke önceden haber verseydin de yemeklik bir şeyler alsaydım. Buraya ani bir kararla geldim. Cezaevinden çıkışını kutlamak istiyordum ama beni aramadın. Özür dilerim. Önemli değil. Annem hep kendi düşüncelerinle meşgul olduğunu anlatmıştı. Benim için böyle mi diyor? Yaklaşık böyle şeyler ama boş ver, ben seni seviyorum ya. Ben de seni seviyorum ama bilirsin işte. Biliyorum. Sanırım bunu anlayacak kadar büyüdüm. Mikael çay demledi ve yiyecek bir şeyler hazırladı. Birden kızının doğru söylediğini fark etmişti. Artık o küçük bir kız çocuğu değildi. 17'sine basmak üzereydi. Artık ona küçük bir kızmış gibi davranmamalıydı. Nasıldı? Ne nasıldı? Cezaevi. Mikael güldü. Eğer ücretli bir tatil gibi olduğunu, kendimi düşünmeye ve yazmaya verdiğimi söylersem inanacak mısın? Kesinlikle. Bence cezaevi ve manastır arasında büyük bir fark yok. İnsanlar manastıra da kendilerini geliştirmek için giderler. Öyle de bakılabilir. Umarım baban cezaevi müşterisi olduğu için sorun yaşamamışsındır. Hiç yaşamadım. Seninle her zaman gurur duydum ve her fırsatta inandığın şeyleri savunduğun için cezaevine girdiğinin altını çizdim. İnandıklarım? Televizyonda Erika Berger'i izledim. Mikael sarardı. Kızı onu sütten çıkmış ak kaşık sanıyordu. Pernilla, ben o kadar masum değilim. Neler olduğunu anlatamayacağım için üzgünüm ama suçsuz yere cezalandırılmadım. Hakimler ellerindeki kanıtlara dayanarak hüküm verdiler. Ama sen gerçek hikayeyi anlatmadın. Hayır, çünkü kanıtlayamazdım. Boş yere gürültü çıkarttım ve bu nedenle de cezaevini boyladım. İyi, o zaman şimdi bana bir cevap ver. Fener Sturm bir dolandırıcı mı, değil mi? Şimdiye kadar tanıdığım en büyük dolandırıcı. Bak işte, bu bana yeter, sana bir hediye aldım. Çantasından bir paket çıkarttı. Mikael paketi açtı. Bu bir The Best of the Earth Mix CD'siydi. Pernilla bunun bir zamanların favori grubu olduğunu biliyordu. Mikael kızını kucakladı, bilgisayarını çalıştırıp CD'yi yerleştirdi. Birlikte Sweet Dreams'i dinlediler. Skelleftada ne yapacaksın? Hayatın Işığı adlı bir cemaatin düzenlediği yaz okulu var, dedi Pernilla sanki dünyanın en doğal şeyinden bahseder gibi. Mikael ürperdiğini hissetti. Harriet'la kız arasında ne kadar da çok benzerlik vardı. Pernilla, Harriet'ın kaybolduğu yaşta 16'sındaydı. İkisi de babalarından ayrı yaşıyorlardı. Her ikisi de tuhaf tarikatların çekimine kapılmışlardı. Harriet, bölgesel bir cemaatin, Pernilla da en az hayatın ışığı kadar çılgın bir tarikatın. Mikael, kızında uyanan bu dinsel ilgiye karşı ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Onun nasıl istiyorsa öyle yaşama hakkını çiğnemekten korkuyordu ama hayatın ışığı tarikatı onun ve Erika'nın milanyumda rezil etmekten çekinmeyecekleri bir tarikattı. Bu konuyu ilk fırsatta Pernilla'nın annesiyle konuşmaya karar verdi. Pernilla'ya yatağını veren Mikael geceyi mutfaktaki divanda geçirdi. Ağrıyan bir boyun ve sızlayan kaslarla uyandı. Pernilla yola çıkmakta acele ediyordu. Mikael kahvaltıdan sonra kızını istasyona götürdü. Trenin kalkmasına biraz zaman vardı. Kahve alıp peronun sonlarında bir banka oturdular ve hemen her şey hakkında konuştular. Tren gelmeden hemen önce Pernilla birdenbire "Skelleftia'ya gitmemden hoşlanmıyorsun değil mi?" diye sordu. Mikael nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. "Endişe edecek bir şey yok," dedi Pernilla. "Ama sen Hristiyan değilsin değil mi?" "Hayır, en azından iyi bir Hristiyan değilim." "Tanrı'ya inanmıyorsun." "Evet, inanmıyorum ama senin inancına saygı duyuyorum. Herkesin inanacak bir şeylere ihtiyacı var." Tren perona girdiğinde birbirlerine uzun süre sarıldılar. Pernilla vagona adım attığında geriye döndü ve... "Baba, sana din propagandası yapmayacağım. Neye inanırsan inan, benim için fark etmez. Seni her zaman seveceğim. Ama kendi kutsal kitap eğitimine devam etmeni istiyorum." "Ne demek istiyorsun?" "Duvarındaki alıntıyı gördüm," dedi Pernilla. "Ama niçin o kadar kasvetli ve nevrotik? Öptüm, hoşça kal." El salladı ve kayboldu. Mikael peronda şaşkın bir şekilde durup kuzeye doğru uzaklaşan treni seyretti. Ancak tren gözden kaybolduktan sonra kızının ne demek istediğini düşündü ve kalbine bir ağırlık çöktü. Mikael tren istasyonundan aceleyle çıktı, saatine baktı. Hedeviye adasına giden otobüsün kalkmasına daha 20 dakika vardı. Bu kadar süre beklemeye tahammülü yoktu. İstasyon meydanının öteki tarafındaki taksi durağına gitti ve kuzey aksanı konuşan Hüseyin'i buldu. 10 dakika sonra evine gelmişti. Hemen çalışma odasına girdi. Not kağıdını yazı masasına bantlamıştı. Magda 32.016, Sara 32.109, Reje 30.112, RL 32.027, Marie 32.018. Etrafına baktı. Sonra kutsal kitabı nerede bulabileceği aklına geldi. Not kağıdını yanına aldı, pencerenin kenarındaki kutuya koyduğu anahtarları buldu ve hızlı adımlarla Gottfried'in kulübesine doğru yola çıktı. Raftan Harriet'ın kutsal kitabını alırken neredeyse elleri titriyordu. Harriet'ın kaydettikleri telefon numaraları değildi. Tevrat'ın Levililer bölümündeki ayetlere işaret ediyordu. Parantez içinde Magda. Tevrat 20. bölüm 16. ayet. Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir. Parantez içinde Sara. Tevrat 21. bölüm 9. ayet. Bir kahinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır. Parantez içinde R.J. Tevrat 1. bölüm 12. ayet. Kişi hayvanı parçalayıp iç yağını ve başını ayıracak, kahin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek. Parantez içinde R.L. Tevrat 20. bölüm 27. ayet. Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun ister kadın olsun, kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümü hak etmişlerdir. Parantez içinde Mari. Tevrat 20. bölüm 18. ayet. Eğer bir kişi aybaşı olan bir kadınla yatarsa ve cinsel organının dış dudaklarını kana boyarsa ve kuyusunu kapatırsa ve kadın kendi kuyusunun kanına bulanırsa, ikisi de kendi halkı tarafından yok edilecektir. Mikael dışarı çıkıp verandaya oturdu. Harriet'ın telefon defterine özenerek yazdığı rakamların bunları işaret ettiği tartışmasızdı. Eski ahitteki her alıntının altını özenle çizmişti. Mikael bir sigara yaktı ve kuşları dinlemeye başladı. Rakamları çözmüştü ama isimler hala belirsizdi. Magda, Sara, Marie, Reje ve Rele. Mikael'in beyninde bir şimşek çaktı ve bir uçurum açıldı. Komiser Morel'in anlattığı Hedestad'da çıkan yangının kurbanlarını hatırladı. Rebecca olayı. Kişi hayvanı parçalayıp iç yağını ve başını ayıracak, kahin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek. 1940'lı yılların sonlarında Rebecca adlı kıza tecavüz edilmiş ve başı ateşe sokularak öldürülmüştü. Rebecca, R.J. Kızın soyadı neydi? Harriet nasıl bir belaya bulaşmıştı? O gün öğle sonrası Mikael kapısını çaldığında vücudunda biraz kırgınlık hisseden Henrik van Gerş yatmış dinleniyordu. Anna yanında birkaç dakika kalması kaydıyla Mikael'i içeri aldı. Yaz gribi, dedi Henrik van Gerş burnunu çekerek. Ne istiyorsun? Bir sorun var. Evet. 1940'lı yıllarda Hedestad'da bir cinayet işlenmiş. Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Rebecca adında bir kızı başını şömineye sokarak öldürmüşler. Rebecca Jacobson, dedi Henrik van Gerl bir saniye bile tereddüt etmeden. Bu isim hiç aklımdan çıkmadı ama yıllardır bahsedildiğini de duymadım. Ama cinayeti biliyorsun. Hem de detaylarına kadar. Rebecca Jacobson öldürüldüğünde 23 ya da 24 yaşlarındaydı sanırım. 1949 yılıydı. Benim de biraz katkıda bulunduğum kapsamlı bir soruşturma yapılmıştı. Senin? Diye şaşkınlıkla sordu Mikael. Evet. Rebecca van Gerl şirketinde büro işlerinde çalışıyordu. Alımlı, çevresinde sevilen bir kızdı ama bu da nereden çıktı şimdi? Mikael ne diyeceğini bilemedi. Ayağa kalkıp pencereye doğru gitti. Bilemiyorum. Henrik, sanırım bir şeylere ulaştım ama önce enine boyuna düşünmeliyim. Rebecca ve Harriet olayı arasında bir bağ mı olduğunu ima ediyorsun? İki olay arasında 17 yıl fark var. Bırak da önce bir düşüneyim. Kendini daha iyi hissedersen yarın sabah uğrarım. Mikael ertesi gün van Gerl'e hiç uğrayamadı. Saat gecenin birine yaklaşırken o hala mutfak masasının başında Harriet'in İncil'ini okuyordu. Köprüden hızla geçen bir arabanın sesini duydu ve mutfak penceresine bir ambulansın mavi ışığı yansıdı. İçini kaplayan kötü duygularla dışarı fırlayarak ambulansın nereye gittiğine baktı. Henrik van Gerl'in evinin önünde durmuştu. Alt katın ışıkları yanıyordu. Verandanın basamaklarından iki hamlede indi ve van Gerl'in büyük salonunun girişinde çok sarsılmış olan Anna Nygren'le karşılaştı. Kalp, dedi Anna. Bir süre önce beni uyandırdı, kalbinin ağrıdığını söyledi ve yere yığıldı. Mikael kollarını sadık hizmetçinin boynuna doladı, ambulans görevlileri bir sedyeye yatırdıkları hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Henrik'le dışarı çıkana kadar öylece bekledi. Arkalarında oldukça stresli olduğu belli olan Martin van Gerl duruyordu. Anna çağırır çağırmaz koşup gelmişti, ayağında terlikler vardı. Pantolonunun fermuarını çekmeyi unutmuştu. Mikael'i şöyle bir selamlayıp Anna'ya döndü. Ben hastaneye gidiyorum. Bir geri ara, Cecilia'ya da ulaşmaya çalış, diye talimat verdi. Dirk Frode'ye de haber ver. Frode'ye ben giderim, dedi Mikael. Anna müteşekkir bir şekilde başını salladı. Mikael parmağını Dirk Frode'nin zilinin üzerine koyduğunda, gece yarısı çalınan kapı genellikle kötü bir haberin işaretidir diye düşünüyordu. Uykulu Frode kapıda görünene kadar birkaç dakika bekledi. Kötü haberlerim var. Henrik van Gerl'i hastaneye kaldırdılar. Sanırım kalp krizi geçiriyor. Martin sana haber vermemi istedi. Aman tanrım, dedi Dirk Frode ve kol saatine baktı. Bugün ayın 13'ü ve cuma. Mikael tekrar eve döndüğünde saat gecenin 2:30'uydu. Bir süre düşündü ve Erika'yı daha sonra haberdar etmeye karar verdi. Ancak ertesi sabah saat 10 civarında Frode'yi arayıp, Henrik van Gerl'in hala hayatta olduğundan emin olduktan sonra, Erika'yı arayıp, Milenyum'un yeni ortağının kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını haber verdi. Bu beklenmedik bir şey değildi ama yine de büyük bir endişeyle karşılandı. Akşamın ileri bir saatinde Dirk Frode, Mikael'e geldi ve Henrik van Gerl'in sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Yaşıyor ama durumu iyi değil. Ciddi bir kalp krizi geçirdi. Ayrıca bedeni de iltihaplanmış. Onu gördün mü? Hayır, yoğun bakımda. Martin ve Birger başında bekliyor. Ne kadar şansı var? Dirk Frode ileri geri sallandı. Kalp krizini atlattı. Bu iyiye işaret. Henrik'in bünyesi gerçekten de sağlamdır ama artık yaşlı. Bekleyip göreceğiz. Bir süre sessizce oturup derin düşüncelere daldılar. Mikael kahve yaptı. Frode perişan bir haldeydi. Şimdi ne olacağına dair birkaç soru sormak zorundayım, dedi Mikael. Frode başını kaldırıp ona baktı. Seninle yaptığımız sözleşme değişmeyecek. Henrik yaşasın ya da yaşamasın. Bu yılın sonuna kadar geçerli. Endişelenmene gerek yok. Endişelenmiyorum. Sormak istediğim bu değildi. Onun yokluğunda çalışmalarımı kime rapor edeceğim? Dirk Frode iç geçirdi. Mikael, Harriet Wanger olayının Henrik için bir tür zaman geçirme olduğunu benim kadar sen de biliyorsun. O kadar emin olma Dirk. Ne demek istiyorsun? Yeni kanıtlar buldum, dedi Mikael. Dün bir kısmını Henrik'e anlattım. Korkarım kalp krizini bu tetiklemiştir. Dirk Frode, Mikael'e tuhaf bir bakış fırlattı. Şaka yapıyorsun. Mikael başını iki yana salladı. Dirk, son günlerde resmi makamların 35 yılda ulaşmış olduklarından çok daha önemli ipuçları buldum. Benim sorunum, Henrik'in yokluğunda bulgularımı kiminle paylaşacağımı hiç konuşmamış olmamız. Bana anlatabilirsin. İyi, ama bu fotoğraflarla anlatmalıyım. Zamanın var mı? Mikael, yeni bulgularını mümkün olduğu kadar açık bir dille anlattı. İstasyon caddesinde çekilmiş olan resim serisini gösterdi ve çıkarttığı sonuçları açıkladı. Daha sonra kızının telefon defterindeki notların şifresini nasıl çözdüğünden bahsetti. Son olarak da 1949 yılında vahşi bir cinayete kurban giden Rebecca Jacobson'la ilgili bağlantıya işaret etti. Anlatmadığı tek şey, Cecilia Wanger'in Harriet'in odasının penceresinde görünen yüzüydü. Cecilia'yı şüpheliler arasına koymadan önce onunla konuşmak istiyordu. Frode'nin alnı endişeyle kırışmıştı. Rebecca cinayetiyle Harriet'in kaybolması arasında bir bağ mı var diyorsun? Bilmiyorum. Olamazmış gibi görünüyor ama Harriet'in onun isminin baş harflerini R.J. yangın kurbanlarına gönderme yaparak telefon defterine kaydettiği de ortada. Rebecca olayının Wanger ailesiyle bir ilişkisi olduğu da açık. Kız Wanger şirketinde çalışmış. Peki bunları sen nasıl açıklıyorsun? Açıklayamıyorum. Ama araştırmalarıma devam etmek istiyorum. Seni Henrik'in temsilcisi olarak kabul ediyorum. Onun adına sen karar vermelisin. Belki de polise başvurmalıyız. Hayır, hiç olmazsa Henrik izin vermeden olmaz. Rebecca cinayeti yıllar önce zaman aşımına uğradı ve polis soruşturması rafa kaldırıldı. 45 yıl önce işlenmiş bir cinayet için yeni bir araştırma yapmazlar. Anlıyorum. Ne yapacaksın? Mikael ayağa kalktı ve mutfakta bir tur attı. Önce fotoğrafların izine sürmek istiyorum. Harriet'in gördüğünü biz de görürsek, sanırım bütün olanların anahtarı bu. İkinci olarak, Nurse Joe'ye ve izlerin beni götüreceği diğer yerlere gitmek için bir arabaya ihtiyacım var. Üçüncü olarak, İncil'den yapılan alıntıların peşine düşeceğim. Alıntılardan biriyle vahşice işlenen bir cinayet hakkında bir bağ kurabildik. Geriye 4 alıntı kaldı. Bunları yapabilmek için gerçekten yardıma ihtiyacım var. Ne tür bir yardıma? Araştırma yapabilecek bir yardımcıya ihtiyacım var. Eski gazete arşivlerine didik didik edip Magda, Sara ve diğer isimlere ulaşabilecek birine. Eğer düşündüklerim doğruysa Rebecca'dan başka kurbanlar da olmalı. Yani başka birini daha bu sırra ortak. Acilen yapılması gereken bir sürü iş var. Eğer bir polis olsaydım, bir iş bölümü yapar, zamanı ve imkanları daha etkili kullanırdım. Arşiv araştırması yapabilecek, yetenekli ama aynı zamanda da güvenilir birine ihtiyacım var. Anlıyorum. Aslında böyle birini tanıyorum. Senin hakkında araştırma yapan kız. Anlıyorum. Aslında böyle birini tanıyorum. Senin hakkında araştırma yapan kız, diye ağzından kaçırdı Frode. Kim ne yaptı? Diye öfkeyle sordu Mikael. Dirk Frode'ye susması gereken bir şeyi nasıl böyle açığa vurdu, naiflandı. artık yaşlanıyorum diye düşündü. Sadece yüksek sesle düşündüm, bir şey yok diye kıvırmaya çalıştı. Benim hakkımda araştırma yaptırdın ha? Dramatize etme Mikael. Seni işe almak istiyorduk. Ne tür bir insan olduğunu araştırdık. Demek Henrik Wanger'in benimle nasıl ilişki kuracağını iyi bilmesinin nedeni bu. Ne kadar derin bir araştırmaydı. Oldukça derin. Milenyum sorununa da girildi mi? Dirk Frode omuzlarını silkti. O zaman aktüeldi. Mikael bir sigara yaktı. Bu 5. sigarasıydı. Sigara artık bir alışkanlık olmak üzereydi. Yazılı bir rapor mu aldınız? Mikael, bunu dert etmen gereksiz. O raporu okumak istiyorum. Lütfen. Önemli bir şey değil. Seni işe almadan önce biraz araştırma yaptık, hepsi bu. Ben o raporu okumak istiyorum, diye tekrarladı Mikael. Bunu ancak Henrik karar verebilir. Öyle mi? O zaman ben de şöyle diyorum. O raporu 1 saat içinde elime vereceksin. Aksi halde bu akşam Stockholm'a giden ilk trene atlar, çekip giderim. O rapor nerede? Dirk Frode ve Mikael bir süre bakışlarıyla birbirlerine tarttılar. Sonra derin bir iç çeken Frode gözlerini kapadı. Evde, çalışma odamda. Harriet Wanger olayı, Mikael'in karıştığı, tartışmasız en karmaşık olaydı. Özellikle de son bir yılda, Hans-Erik Werner Sturm hakkında yayınlanan yazıdan beri, uzun, engebeli bir yola girmişti ve henüz bu yolun sonu da görülmemişti. Geri dönülmez bir hata yapan Dirk Frode, akşam saat 6'da Lisbeth Salander'in hazırladığı raporu Mikael'e vermek zorunda kalmıştı. Bu, 100 sayfalık makale, belge ve Mikael'in hayatına dair diğer ayrıntıların fotokopilerinin de eklendiği 80 sayfalık bir rapordu. İnsanın kendisi hakkında hazırlanmış, biraz otobiyografik, biraz istihbarat raporuna benzeyen bir şeyi okuyor olması tuhaf bir deneyimdi. Mikael, raporun ayrıntıları açısından ne kadar zengin olduğunu okudukça şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Lisbeth Salander, onun artık tarihe karıştığını düşündüğü şeyleri bile kazıp çıkartmıştı. Bir zamanlar ateşli bir sendikalistken, şimdi memuriyetten politikacı olan gençlik aşkını bile keşfetmişti. Bu kız kimlerle konuşmuştu? Mikael'in de üyelerinden biri olduğu ve yaşayan bir ruhun hatırlamasının imkansız olduğunu düşündüğü rock grubu Bootstrap'i de bulmuştu. Ekonomik durumunu en ince detaylarına kadar incelemişti. Bütün bunları nasıl başarmıştı? Bir gazeteci olarak yıllarca kişiler hakkında her yeri kazıyıp bilgi toplayan Mikael'in, bu kızın yaptığı işin kalitesini değerlendirebilecek tecrübesi vardı. Onun gözünde Lisbeth Salander, kuşkusuz müthiş bir araştırmacıydı. Kendisinin hiç tanımadığı biri hakkında böylesi kapsamlı bir rapor hazırlayıp hazırlayamayacağından emin değildi. Ayrıca Mikael, Henrik Wanger'le birlikteyken Erika ile aralarına bir çeşit mesafe koyuyor olmalarının gereksizliğini de anlamıştı. Raporda Gregor Beckman, Erika ve kendisinin yıllardır yaşadıkları üçlü ilişkiden de bahsediliyordu. Lisbeth Salander, Milenyum'un durumu hakkında da rahatsız edecek kadar isabetli değerlendirmeler yapmıştı. Demek ki Henrik Wanger, Erika'yı arayıp ortaklık teklif ettiğinde ne kadar kötü durumda olduklarını biliyordu. Ne tür bir oyun oynuyordu bu adam? Werner Sturm olayını özet geçmişti ama mahkemelerden en az birini izlemiş olduğu açıktı. Mikael'in mahkemedeki tuhaf davranışının, savunma yapmayı reddetmesinin altını çizerek bir soru işareti koymuştu. Bu kız her kimse akıllı biriydi. Devam eden satırlarda Mikael yerinden fırladı. Gözlerine inanamıyordu. Lisbeth Salander, mahkemenin kararından sonra neler olabileceğine dair kısa bir değerlendirme yapmıştı. Milenyum'un genel yayın yönetmenliğinden ayrıldığında yayınladıkları basın bildirisini neredeyse sözcüğü sözcüğüne öngörmüştü. Ama bütün bunları Mikael'in ilk taslakta yazdığı gibi ifade etmişti. Mikael raporun kapağına tekrar baktı. Mahkeme kararını aldığı günden 3 gün öncesinin tarihi vardı. Bu imkansız. O basın bildirisi bu dünyada bir tek yerde vardı. Mikael'in bilgisayarında. İş yerindeki bilgisayarında değil, dizüstü bilgisayarında. Bu taslağın çıktısı alınmamıştı. Erika Berger'de bile bir kopyası yoktu. Üstelik bu konuda hiç konuşmamışlardı. Mikael, Lisbeth'in yaptığı araştırmayı yavaşça bir kenara koydu. Sigara isteğine direnerek ceketini giydi ve aydınlık geceye çıktı. Boğaz boyunca kıyıyı takip ederek yürüdü, Cecilia Wanger'in bahçesinin ve Martin Wanger'in villasının önündeki lüks motorbotun önünden geçti. Ağır adımlarla yürüyor ve düşünüyordu. Sonunda bir taşa oturdu ve Hedestad koyunda göz kırpan deniz fenerine baktı. Bunun bir tek açıklaması vardı. "Benim bilgisayarıma girdin Bayan Salander," dedi kendi kendine. "Sen lanet bir hackersın."